Ayrım 2.
Soruşturma. Böyle uzun boylu değilmiş de orta boyluymuş. Orta boyluymuş ama öyle pek de orta değilmiş. Uzuna yakınmış ama asla uzun değilmiş. Gözleri böyle yeşil ama öyle çağla yeşili, çimen yeşili değil, zehir yeşiliymiş. Zaten gözleri de zehir gibi bakıyormuş. Hani birine böyle bakar da keskin keskin, sonra baktığı adamın gözlerini deler geçer, onun ardını görür, böyle işte fıldır fıldır. Bir de durup durup etmesi varmış ki nasıl hımlama. Hani yani hımlamıyor da sen anlatma boşuna, biz malımızı biliriz der gibi tıslıyormuş. Yo, anlatılanları dinliyormuş ama kulağıyla mı dinliyor, burnuyla mı dinliyor hiç belli değilmiş. Belli ki kafasının içindeki binbir sorunun yumağıyla salt baş sallıyor. Diyormuş. Hem nasıl o öyle gölge gibi gelmiş, gölge gibi girmiş, gölge gibi dikilmiş Bakkal Musa'nın önüne? Bakkal Musa, Bakkal Musa olalı daha hiç böyle birdenbire bir düş gibi birinin karşısına dikilivereceğini görmemiş. Zaten adam görür görmez çekinmiş, içinden yemin billah bu adam polis ama dur bakalım demiş. Gerçi kendisi çiğ yememiş, karnı ağrısınmış ama belli olmazmış. Tuttuğu gibi alır götürürmüş, ondan sonra dükkanda ekmekler bayatlasın, yoğurtlar bayatlasın, polisin umurunda mıymış? Buyurun efendi demiş, demiş ama pişman olmuş. Niçin beyefendi demediğine kızmış kendi kendine. Kim bilir, belki de kendisinden hiç çekinmediğimi belli etmek için öyle birden efendi deyiverdim, zehir yeşili gözlüye. Ama sonradan adamın kaşlarının birinin kalktığını, birinin indiğini, soruları art arta sıraladığını görünce korkmadım desem yalan olur. Ama sorulanların hiçbiri de benimle ilgili değildi, sizinle ilgiliydi Zihni Bey. Amanın dedi Zihni Bey, benimle ilgiliydi ha? Yahu ben? Zihni Bey akşamüzeri dairede işini bitirdikten sonra yine hiçbir yere uğramadan önüne baka baka evinin yolunu tutmuştu. Zaten Zihni Bey ne meyhane bilirdi ne birahane, yudum içki içmezdi. Çok çok bazen yol üzerindeki kahveye takılır, o da ayda yılda bir, iki üç tanıdığıyla birkaç el kağıt oynar, sonra çok önemli bir toplantıya geç kalmış gibi hızla paltosunu giyer, kahveden çıkar, ivedi adımlarla evinin yolunu tutardı. Kim bilir o kahveye uğramayalı kaç gün oluyordu. Şu sıra havalarda bir soğuktu ki daireden çıkar çıkmaz tıklım tıklım da olsa bir ayak koyacak denli yerde olsa Zihni Bey ilk otobüse atlıyor, evinin yolunu tutuyordu. Gerçi soba hep fıs fıs, kemiklerini ısıtmıyordu ama dizlerine o yarım battaniyeyi koyup eline de ada çayını alınca birden içi ısınıveriyor, yarım bıraktığı gazetesinin sayfalarını karıştırmaya başlıyordu. Bakkal Musa'dan bir paket sigara alacaktı. Hınzır Musa oraya yazmıştı. Tekel maddeleri deftere yazılmaz. Zihni Bey bunun kolayını bulmuş, Bakkal Musa'ya 15 günlük sigara parasını peşin veriyordu. Hiç almadan sonraki 15 günü de deftere yazdırıyordu. İşte deftere yazılacak sigaralardan bir paketi almak için girmişti ki Bakkal Musa'nın dükkanına o zaman işitti. Yok canım, Bakkal Musa ne zamanın Bakkal Musa'sıydı. İnsanlarla düşe kalka her şeyin yolunu yordamını öğrenmişti. Öyle Zihni Bey'e birdenbire. Hop babalık, seni polis aradı. Hem de sivil polis demedi. Böyle alıştıra alıştıra bir tümce ötekinden daha korkunç gele gele. Böyle yeşil gözlü bir tanıdığınız var mı? Sizin Zihni Bey, yeşil gözlü, 40 yaşlarında falan. Tıknazca, sanki tanıdık öyle biri olsa niçin gitsin Bakkal Musa'yı bulsundu? Sorar belki bakkala, öğrenir evini, gider kapısını çalardı ama Musa bunları alıştırmak için soruyordu. Hakkında bir soruşturma falan var mı Zihni Bey? Hoppala, adama bak. Bir denetmen, bir müdür gibi soruyordu ama o dakika anlamıştı Zihni Bey ardından kötü bir şeylerin geleceğini. Çünkü Bakkal Musa'yı hiç böyle ciddi görmemişti. Ciddi ve üzgün. Bir şeyler olmuş ama belli ki Bakkal Musa ağzında geveleyip duruyor. Ama öyle üstüne alınır gibi de birdenbire üzerine gitmek olmazdı. Önemsizmiş gibi, söylesene Musa, bir şey mi var diye sordu Zihni Bey. Zihni Bey'in aklı yitmiş gitmişti zaten Bakkal Musa'nın hakkınızda bir soruşturma var mı sorusundan sonra. Soruşturma yok olmasına yok ama hiç bu zamanda, ah kör şeytan. Bir polis dedi Bakkal Musa. Bakkal Musa bir polis dedikten sonra Zihni Bey'in gözünün önüne karakollar geldi. Islak gözetim yerleri geldi. Mahkemeler, savcılar, yargıçlar, hapishane, tıraşlı başı. Vay başım dedi içinden. Hele Bakkal Musa'nın gelen sivildi demesinden sonra Zihni Bey iki eliyle başını yakaladı. Bir süre öyle durdu. Hiçbir şey düşünemedi. Ancak Bakkal Musa'nın kendisine uzattığı sigarayla kendine gelebildi. Ah dedi içinden. Nedir bu durumum? Şimdi Bakkal Musa ne diyecek? Suçlu ki böyle başını elleri arasına aldı, kara kara düşünmeye başladı diyecek. Sigarasını yaktı umursamaz bir tavırla. Canım benim neyim var ki polis beni arasın? Hem ararsa arasın, ne olacakmış yani? Dedi. Bir şey olduğu yoktu. Şimdiden Zihni Bey'in elleri titriyor, dudağı titriyor, içi kayıp gidiyor, ayakları yerden kesiliyordu. Sandalyeye oturuverdi. O sıra bir çocuk yoğurt almaya geldi. Allah'ım, yarım kilo yoğurdun tas darası, kendi parasının alınması, üstünün verilmesi yıl geldi Zihni Bey'e. Evet diye gözlerinin içine baktı Bakkal Musa'nın. Seni sordu, kimlerle görüşür, kimler evine gelir gider, nasıl bir insandır? Yo, ben anlattım, iyidir dedim. Kimseye zararı olmaz dedim ama evine geleni gideni bilmem dedim. Şimdi gündüz gelmez ama gece gelebilir dedim. Hem kim gelir, kim gider bilmem dedim. Zihni Bey oracıkta yemin üstüne yemin ediverdi. Vallahi, billahi, tallahi benim evime geceleri kimse gelmez. Niye böyle demedin Musa Efendi? Bakkal Musa kendini çok haklı olaraktan savundu. Zihni Bey dedi, bu araştırma, soruşturma, polis araştırması soruşturması. Hiç şakaya gelir mi? Ben nereden bileyim? Şimdi değil mi ya? Sizin apartmanın kapıcısı değilim. Bir kapınızın nöbetçisi değilim. Kaldı ki kapıcı bile bilmez. Gerçi sizin apartmanın kapıcısı da yok ya. Şimdi hak ver bana. Ya polis bir şeyler saptamış da benim ağzımı arıyorsa? Sonra polisi şaşırtmaktan? Haydi, hem de bu zamanda. Zihni Bey, Bakkal Musa her şeyi bir çırpıda anlatsın istiyordu ama ah o araya girenler. 250 gram zeytin, 250 gram helva. Bir cocacık Musa amca diyenler. Kapıcınız olsaymış ona soracakmış. Apartman yöneticisini sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Doğru dedim, gerçekten bilmiyorum. Sizin apartmanın kavgası hiç bitmiyor ki. Herkes birbiriyle kavgalı. Ben değilim dedi Zihni Bey. Kapıdan çıkarken evet evet bakacağız, evet evet bakacağız, evet dedi hep. Ne sigaramı aldı ne de şuradan bir şeker. Böyle eliyle itti. Görevdeyim, alamam der gibi. Birden dükkan doldu. Zihni Bey'in de içi doldu. Sanki dükkan Zihni Bey'in içinde konserve kutuları, ekmekler, tekerlek peynirler, bir çuval pirinç, yarım çuval şeker, bir sele kara zeytin. Beyni dağılmış gitmiş, yerine sanki kakaolu tahin helvası gelmişti. Yıkılmaya hazır patates çuvalı gibi bir süre ayakta durdu. Bakkal Musa'ya selam verdi mi, vermedi mi? Yo, vermedi, evinin yolunu tuttu. Yol Zihni Bey'i tanıyordu. Aldı onu, evine dek götürdü, kapıda tanıdı, merdivenlerde tanıdı. Salt karısı tanıyamadı Zihni Bey'i. Zihni, ne oldu sana böyle? Dedi. İçeriden kızı koştu geldi. Baba, dedi. Oğlu koştu geldi. Baba, dedi. İşte o sıra kendine geliverdi Zihni Bey. Neydi bu panik? Ortada fol yoktu, yumurta yoktu. Bir sivil polis aramışsa aramıştı kendisini. Ne olmuştu yani? İdama mahkum edip mahkemedeki iyi hallerinden ötürü cezasını sürekli hapse çevirmemişler miydi ya? Yok bir şey dedi. Ama sesinde bir şeyler vardı. Kızı sordu, oğlu sordu, karısı Nuriye Hanım sordu. Şefle mi yine? Vatandaşla mı? Odacıyla mı? Otobüs sürücüsüyle mi? Cık cıkladı Zihni Bey. Tansiyonum yahu, kör olası tansiyonum dedi. Tansiyon ilacını içti, hiç yoktan iki ıhlamur içti, hiç yoktan karısının pişirdiği mantıyı yiyemedi, tansiyonu çıkar diye hiç yoktan. Ama içi içini yedi bitirdi. Her rengi zehir yeşili görmeye başlamıştı. Koyu, kapkara, kuzgun bir yeşil. Bir ara Nuriye Hanım'ın gözlerini bile zehir yeşili gibi gördü. Ya uyku? Yeşiller içinde al bastı zihni beyi. Teri bile yeşil yeşil aktı. Tas tamam iki kez yataktan fırladı kalktı. Bir kez de niye bilinmez Nuriye Hanım'ın kafasını tutup içini karıştırır gibi salladı. Bir uyku hapı, bir tansiyon hapı daha yutturdu Nuriye Hanım. Ondan sonra uyuyabildi Zihni Bey. Yo, uyumadı da daldı. Sabahın er saatinde, gece içkiliyken suç işlemiş de, kendine gelince işin ayırdına varmış gibi o denli suçlu duyumsadı ki, kendisini şayet yorgan betondan olsa, biri de üzerine örtü verse altından hiç çıkmayacak, oracıkta kalacaktı. Ama karısı Nuriye Hanım ona acıyarak bakıyor, ah ah hiç uyumadın gece, kafamı iki kez tuz kapağı gibi salladın diyordu. Tansiyonun verdiği sıkıntıdan mutlaka, bana kalırsa sen yine doktora git. Hiç konuşmadı Zihni Bey. Demek sivil çıkarken bakkalın kapısından evet evet bakacağız, evet evet bakacağız dedi öyle mi? Niye bakacak bu adam? Elbette çaresine bakacağız diyemezdi ki. Demek şimdilik kanıtları topluyor. İyi ama neyin kanıtını? Sokağa çıktı, apartmanın bir bu yanına baktı, bir öteki yanına. Mutlak ardına bir polisin takılacağını biliyordu. Belki de o zehir yeşili gözlü takılacaktı. Sol yanına baktı, sokak bomboş. Sağ yanına baktı, işte orada biri eğilmiş, ayakkabısının iplerini bağlıyor. Tamam işte o, bana numara yapıyor. Demek ne zamandan beri beni bekliyor.
Yoksa yeşil gözlü mü? Yürü Zihni, hızlı yürü. Adam da yürüyor, Zihni Bey de yürüyor. İyice hızlandı Zihni Bey. Sonra birden neden diye duruverdi. Zıng. Adam yanından geçti gitti. Yeşil gözlü değildi. Elbette dedi Zihni Bey. Yeşil gözlüsü şef. Hiç şef izler mi? Bunlara izletecek. Ama adam çekti gitti. İlk otobüse bindi hem de. Demek o değilmiş. Ama saptamışlardır canım. Benim bu duraktan otobüse bindiğimi, hiç zehir yeşili göz bilmez mi benim nereden otobüse bindiğimi? Mutlaka buralarda bir yerdedir. Yoksa şu kalabalığın arasında mı? Şu simitçinin yanında değil, yeşil gözlü değil. Şu karşıdan koşa koşa gelen mi? Hiç koşar mı canım? Yok. Belki de bindiğim saati biliyor. Otobüsün içinde gelecek. İşte geldi otobüs. Acaba içinde mi? Binmemi mi bekliyor? Binemiyorum işte, bilmiyorum. Binmedi Zihni Bey. Ondan sonra gelen otobüse bindi. Biner binmez daha biletini yeni atmıştı ki sürücünün yanında dinelmekte olan adam 40 yaşlarında tıknazca gözleri de yeşil yeşil. Evet yeşil. O işte. Adama dikti gözlerini. Yeşilin yeşilini arıyordu. Bakalım zehir yeşili mi? Ne menem yeşildi ki o öyle zehir yeşili. Ömründe görmemişti. Adam Zihni Bey'in bakışlarından rahatsız oldu, başını çevirdi ama Zihni Bey dönüverdi o yana. Yine dikti adama gözlerini. Adam 180 dereceden 360'a geçti, o daracık yerde. Zihni Bey de fırt diye dönüverdi, adamla burun buruna geldi. ''Bir yerden tanışıyoruz galiba arkadaş.'' ''Yoo'' dedi Zihni Bey, ''tanışmıyoruz. Ben şey...'' Kendine geldi Zihni Bey, başını çeviriverdi. ''Evet, bu gözler...'' Zehir yeşili değildi. Hayır, Zihni Bey zehir yeşilini bilmiyordu ama hangi gözde görse o yeşili şıp diye tanıyacağına inanıyordu. Hem çağla yeşili gözlü adam Zihni Bey'in indiği durakta inmemişti. Çekip gitmişti. Özellikle durmuş, dinelmiş, bakmıştı Zihni Bey. Yo, adam yine orada, sürücünün yanında dimdik duruyordu. O zaman bu sivil beni mutlaka buralarda bir yerlerde bekliyordur. İyi de niye bekliyordur? Öyle ya, niye bekliyor olsun? Ben bir şey yapmadım ki. Dur bakalım, yoksa o gün kahvede kağıt oynarken ağzından bir şeyler mi kaçırdın Zihni? O papazı eline alınca ne dersin hep? Düşün, düşün, ne dersin? Dersin öyle değil mi? Sen de espri yaptığını sanırsın. Al işte, başını kıçından ağır getirsinler de gör. Sonra o son oyun oynandığın dördüncü sakallı kimdi? Biliyor musun kimdi? Ya aranan biri ise? Adamı boşuna soruşturmazlar Zihni. Niye Hüsam Bey'i soruşturmuyor polis? Niçin Niyazi Bey'i soruşturmuyor da seni soruşturuyor? Acaba bugün gözaltına alırlar mı? Daireden mi alırlar yoksa evden mi alır götürürler? Zihni Bey paniğe kapıldı. Daireye girsin mi girmesin mi? Şu anda zehir yeşili müdürün odasında mı değil mi? Zırt bir zil. Çağırın bana Zihni Bey'i. Müdür odasında zehir yeşili haydi Zihni Bey'in kolundan, arkadaşlarının arasından, tereyağından kıl çeker gibi böyle. İyi de ben ne yaptım yahu? Bundan sonra kahve yok, konuşmak yok, hiç konuşmak yok, gazete almak da yok. Arkadaşlar bir şey sorarlarsa büyüklerimiz bilirden başka bir şey yok. İyi ama Zihni, sen insan değil misin? Bu ülkenin vatandaşı değil misin? Fikrin yok mu? Yok, yok. Yok gibi çıktı dairenin merdivenlerini. Kim bilir, kendisine günaydın diyenler oldu mutlaka. O duymadı, yeşil düşlerin içinde masasına gitti oturdu. Bir süre az ötedeki masada Nurten Hanım'ın açık yeşil gözlerine baktı durdu. 45'lik dul Nurten önce sırıttı Zihni Bey'e, sonra o donuk bakışlar karşısında korktu, başını başka yana çevirdi. Ama biliyordu, Zihni Bey'in bakışlarının üzerinde olduğunu, kaçamak baktı. Zihni Bey ok gibi bakıyor, baktı bakıyor, masayı çevirmek istedi, gücü yetmedi. Kalktı tuvalete gitti ama Zihni Bey'in masasının çok uzağından geçerek. Az sonra başka kadın gözleri Zihni Bey'e dikildi. Birkaç da erkek arkadaşının. Hangi yana baksa hop kendisine bakan başlar başka yana çevriliyordu. Demek hepsinin haberi vardı. Zehir yeşili demek şu anda müdürün odasındaydı. Ne zaman odacı ona doğru böyle seyirtip gelirse işte o zaman, hatta bir kezinde odacı Yusuf kendisine doğru hızla gelince ne o be diye ayağa fırladı. Odacı, yok bir şey ağabey, Nurten Hanım masasına mürekkep dökmüş de ona koşuyorum dedi. Zihni Bey o günü önüne evrak uzatanların bile polis olduğundan kuşkulandı. Akşama doğru yine gözlerini Nurten Hanım'a dikti. Nurten Hanım müdürden nasıl izin aldı, ne söyledi bilinmez, paydostan bir saat önce çıktı gitti. Tersine sıkıntısından hiç sigara içmemişti Zihni Bey o günü dairede. Yarım paketten daha çok vardı cebinde ama bakkal Musa'ya uğradı, bir paket sigara istedi. Ardından ne haber diye sordu. İyilik dedi bakkal Musa. Başka bir şey yok mu? Yok. Demek polis şimdilik pusuda. Zamanını bekliyor. Zamanı gelince o birkaç adımda, birkaç merdivende işinden atıldığını, hapislerde çürüdüğünü, karısının, çocuklarının perişanlığını gördü. Böylece kapıdan girer girmez 24 yıllık evli Zihni Bey yeni evli gibi karısının boynuna dolanıverdi. Kadın, "Şş, yavaş, çocuklar görecekler," dedi. Ama Zihni Bey karısını bıraktı, kızının, oğlunun boynuna sarıldı. Ağlamaya başladı. Nuriye Hanım da, "Amanın, yoksa kanser mi Zihni?" diye bu kez kendisi kocasının boynuna dolandı. "Yok, kanser filan değilmiş. Ama bu tansiyon iyi de değilmiş. Çok dikkat etmesi gerekliymiş. Yoksa bir gece uyur, tamam o uyuyuş olurmuş." Oysa ki Zihni Bey ne doktora gitmişti ne de bir şey. Zaten yarın bakkal Musa'yı uyaracaktı. Bu zehir yeşili gözlüden hiç karısına söz etmesindi. "Bakkal Musa, hiç eder miyiz canım?" dedi. Ama Zihni Bey bir başına her gece zehir yeşiliyle uğraşıyordu. Düşünde onu görüyordu, tuvalete giderken onu görüyordu, tuvalette onu görüyordu. Zehir yeşili gözlü, boyuna yazılar yazıyor, yazdıklarını telli dosyada bir bir biriktiriyordu. Zihni Bey her gece tuvalete çıktığında dosyasının bir gün önceden daha fazla kabarmış olduğunu görüyordu. Sonunda dosyası tuvalet denli oldu. O günden sonra zehir yeşili gözlüğü görmedi. Bir de tatlı tatlı konuşmuştu ki, Nurten Hanım, "Ay vallahi şimdi çok iyisiniz Zihni Bey," diyordu. "Neydi o haliniz? Vallahi bakışlarınızdan korkmuştum. Niye öyle bakıyordunuz?" Zihni Bey kemküm etmişti. "Yeşil, zehir yeşili, o yeşil filan," demişti ama söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmamıştı. Zihni Bey olayı unutur gibi olmuştu. Ama ah Nurten Hanım, onu bir öğle paydosunda öyle bir sarsış sarstı ki, "Zihni Bey," dedi fısıldar gibi, "sizi biri aradı." "Hı?" dedi Zihni Bey, dizlerinin bağı çözülür gibi oldu. Midesi bulandı, başı döndü, elini göğsüne attı, hırıldar gibi konuştu. Nurten Hanım anlamadı. Oysa ki Zihni Bey yeşili anlatıyordu. Böyle zehir yeşili mi diye soruyordu. Kuzguni yeşil. Nurten başını sallıyordu. Sanki baş sallaması da sözsüz oyun gibi. Nurten Hanım fısıltıyla soruyordu. Ev sahibi mi? Zihni Bey hayır anlamında başını sallıyordu. Bir alacaklı mı? I-ı. Mafya mı yoksa? Zihni Bey yok dedi. Polis. Aa, polis mi? Benzetmiştim. Ben de polise benzetmiştim. Ay şş. Ne arıyor ki sizi? Öyle bir bakış baktı ki Zihni Bey Nurten Hanım'a sanki bir hücrenin başı, bir hırsız çetesinin reisi, kentin babalarının babası. Artık Nurten Hanım ne anladıysa. Ama onun ardından başı öyle bir öne düştü ki Zihni Bey'in, onun yerine Nurten Hanım ah dedi. Sormadı bile Nurten Hanım'a zehir yeşili gözlüğünün neler sorduğunu. O da hiçbir şey söylemedi polis olduğunu öğrendikten sonra. O günü yine Zihni Bey daireden çıkınca her ardına düşeni polis belledi. Nereden gördü otobüs sürücüsünün gözlerini? Dikiz aynasına dikti gözlerini adama ama sürücü onun ardında değildi. Bakkaldan sigarasını aldı. Söyleyeyim diye geçirdi içinden Musa'ya ama caydı. Bakkaldan çıktı, şöyle bir apartmanlarına baktı. Evine baktı. Demek günü yavaş yavaş doluyordu. Dosyası kabarıyordu. Birkaç gün sonra kim bilir belki de yarın evine gidemeyecekti. O kapının dindon öten zilini çalamayacaktı. Bir soğuk, bir ıslak gözetim yerinde, taşın üzerinde. Maaşını da keserler miydi? Elbette. Hiç maaş kalır mı? Ah Nuriye Hanım, ah çocuklarım. Gözleri yaşlı girdi kapıdan, yine dolanıverdi karısının boynuna. Ah Nuriye, doktora mı gittin yine? Ne desindir Zihni? Bereket çocuklar evde yoklardı. Zayıflıyorsun Zihni, iştahın yok. Yoksa başka hastalık mı? Bilmiyorum, doktor da bilemedi. Daha yeni yeni iştahı açılmıştı. Kaç gündür. Yine iştahı kapandı Zihni Bey'in. Durup durup, ah bir suçumu bilsem diyordu. Bilmediği suçlarını yine zehir yeşili gözlü geceleri tuvalete kalktığında, yatağında soluna yatarken, sağına dönerken doldurup duruyordu. Kocaman kocaman telli dosyalar. Tuvalet doluncaya dek Zihni Bey'in uykusu çakal uykusu oldu. Aradan 15 gün geçti. 16 gün geçti. Galiba hiçbir şey bulamadılar. Ama ya o şey? Ne? Merdivenleri rahat çıkıyordu Zihni Bey. Az sonra yarım battaniyesine kavuşacak, elinde ada çayı, sırtını yastığa dayamış. Karşı dairenin Hasan Bey'ini duvara dayanmış buldu. Komşu dedi, sizi pencereden gördüm, söyleyeyim dedim. Bugün biri bizim kapıya geldi, sizi... Zihni Bey'in yüreği hırp etti, midesi ağzına geldi, sesi uçtu, sinek vızıltısı oldu. Zehir yeşili gözlü müydü diye sordu. Evet dedi Hasan Bey, ama ben... Tanımadığım, bilmediğim adamlarla konuşmam. İzninizle dedim ve kapıyı kapattım. Zihni Bey'in dudaklarından döküldü. Polisti. Hı? Hasan Bey çat diye kapıyı kapattı. Daire kapısına gelinceye dek Zihni Bey kendini yine idama mahkum ettirdi. Ama mahkemede iyi hali görüldüğünden yaşam boyu hapse çeviriverdi cezasını. Nuriye Hanım perişan. Üniversitedeki oğlu perişan, kızı perişan. Sarıldı yine kapıda karısına. Yok dedi, artık dayanamayacağım. Dayandı Zihni Bey. Hiçbir şey söylemedi karısına. Ama neye baktıysa hep zehir yeşili gördü ve uykusu bitti Zihni Bey'in. İki uyku hapı alıyor, ancak gecede iki saat zor uyuyabiliyordu. Ondan sonra gözleri açık böyle dikmiş gözlerini, zehir yeşili gözleri sabaha ediyordu. Öyle ki bu zehir yeşili gözler, bu tıknaz gövde Nuriye Hanım'la arasına giriyor, sabaha dek horul horul uyuyor ama Zihni Bey'i bak ben buradayım ha dercesine uyutmuyordu. Bir haftada 10 saat ya uyumuştu Zihni Bey ya uyumamıştı. Bir kavuşsam yarım battaniyem ediyordu. Karısı onu kapıda karşıladı. Zihni dedi, öğlen haber verdiler. Koş biraz kuru pasta al gel. Akşam kıza görücü gelecekmiş. İçinde ak kuşlar uçtu Zihni Bey'in. Yüreği bir hafifledi. Hiç olmazsa kızı kurtuluyordu. Belki damat çok iyi bir insan olur, yarın bir gün tutuklandığında annesine, sonra oğlan kardeşine kuru pastanın en iyisinden aldı. Bir coşkulu, bir mutlu oldu ki hepsini unuttu o akşam. Evde bayramdan kalma zehir yeşili nane likerinden iki kadeh üst üste içti. Gece 9'a doğru kapı çalındı. Nuriye Hanım bir yanda, Zihni Bey bir yanda kapıyı açtılar. Bir kadın girdi 50'lik, hoş yüzlü. Bir adam girdi 55'lik, tatlı bakışlı. Tıknaz biri girdi 40'lık, zehir yeşili gözlü. Bir zehir, bir yeşil, bir tıknaz, bir bakış. O, bu, o. Her gün, her gece birlikte yattıkları adam. Zihni Bey'le tuvalete giden adam, dosyalar dolusu yazılar yazan adam. O, bu, o. Zihni Bey'in bir anda her yanı titredi, her yanı kaşındı, kendini yitirdi, adamın yakasına yapıştı. Şu dedi, bakkal Musa'ya, sonra Nurten Hanım'a, karşı komşuya, hı lan? Zehir yeşili gözlü adamın yüzü kıpkırmızı olmuş, bir yandan başını sallıyor, bir yandan boğuk boğuk. Ben Fuat'ın dayısıyım, ben Fuat'ın dayısıyım, hakkınızda soruşturma. Gerisini söyleyemedi ama damat adayı Fuat'ın dayısı. Zor kaptılar elinden dayıyı. Bir yandan damat adayı, bir yandan damat adayının babası çekiştiriyorlardı Zihni Bey'i. Nuriye Hanım, Zihni Bey'in kızı, damadın annesi, ünleri yettiğince bağırıyorlardı. Dayı boynunu ovuşturuyor, Zihni Bey kapıyı açmış, hiç ağza alınmayacak sözlerle kız istemeye gelenleri kapı dışarı ediyordu. Ulan sülalesini, ulan silsilesini. Zihni Bey taze kurabiyeleri çatır çutur yerken oğlu annesinin kulağına, babamı mutlaka bir ruh doktoruna götürelim diyordu. Zihni Bey şişede kalan zehir yeşili likörü başına dikiyordu lıkır lıkır. Azrail nasıl rüşvet yedi? Azrail o günü yine günlük işlerini yapıyor, can alıyor idi. Çok değişik yörelerden canlar aldığı için durmadan koşuyor, ter burnundan akıyor idi. Ama görev görevdi. Bu görev kendisine verilmişti. Birçok evlere girip çıkıyordu. Girerken evde hiçbir ses duyulmuyor ama çıkarken ardında bir yığın ağıt figan bırakıyordu. Çocuk demiyor, genç demiyor, evli demiyor, durmadan can alıyordu. Ah ah, yeni evlisiniz, çok güzel, çok iyi ama velakin yıkanmak için banyoya yanmamış kömürü almanın ne anlamı var? Hay cahiller, ben şimdi sizin ikinizin de canlarınızı almak zorundayım diyor, istemeye istemeye yaşamının baharındaki iki gülün canını alıyor idi. Ah hiç olur mu? Evde 5 çocuk, bir de kadın beklerken sen evine bir an önce yetişeceğim diye birden kaldır kendini arabaların altına at. Eh ben işte senin canını alırım diyor ve o 5 çocuklu aileyi babasız bırakıyordu. Dalgınlık istemem. Ev sahibine kirayı veremedinse o benim işim değil. Dalgıl olup trenin altına kalma. İşte o zaman ben senin canını alırım. Ne karını ne çocuklarını düşünürüm diyor idi. Hastaneye koşuyor, doğum yapan annenin canını alıyor, öteki çocukları öksüz bırakıyor idi. Zaman zaman Azrail bu işten yorulduğunu düşünüyor idi. Bıraksam şu işi, biraz da başkaları can alsa diyor idi. Ama böyle düşünür düşünmez bile düşüncesinin iyi bir şey olmadığını usuna getiriyor, haydi Azrail göreve devam et diyor idi. O ağıdın her türünü, feryadın figanın binbir türlüsünü biliyor idi. Yaşlıda nasıl ağlanır, gençte nasıl çırpınılır, çocukta nasıl dövünülür, hepsini görmüş ve de yakından duymuş idi. Bir gece kondu idi, gece kondu da ceylan gibi bir kız idi. 3 gün önce düğünü olacak idi. Fabrikadan izin almış, düğün hazırlıklarını yapıyor idi. İşte bunun canını alacak idi. Ah nasıl alsın idi. Kız dal, bakışlar ahu, boyu fidan idi. Ama bir neden gerekli idi. Bugün olmazsa yarın. Daha yarın olabilir idi. Bu güzel kız azıcık daha yaşasın idi. Ama olanağı yok. Azrail canını alacak idi. Ecel gelmiş cihana, baş ağrısı bahane. Bunu biliyor idi. İğneyi kızın eline batırdı, tam da yastık yüzünün son iğnesini kumaştan çekerken. Kan da akmamış idi, hatta kız parmağının delindiğinin ayırdına varmamış idi. Ama tetanos mikrobu derler, humma yapar. Onun mikrobu kandan içeri girmiş idi. 3 gün sonra Azrail uğrayacak, kızın canını alacak idi. Aldı ama çok üzülmüş idi, böyle denk gelmiş idi. Tam düğün günü genç kız ölmüş idi. Nişanlısına bahçeden gül koparan aslan gibi delikanlının da bu nedenle canını almış idi. Onun da parmağına gül dikenini batırmış, oradan mikrobu içeri yollamış, birkaç gün sonra gelmiş canını almış idi. Bu olaya da çok üzülmüş idi. Hatta bir ara, "Ah, bu görevin çekilecek yanı yok," demiş idi. Düğün günü canını aldığı genç kız içinde günlerce üzülmüş idi. Üzüntüsünden bir ara birçok yaşlının canını almış idi. Yaşlılar hiç önemli değil idi. Şunun nedeni prostat idi. Zaten çişini filan tutamıyor, evde çoluğa çocuğa çok eziyet ediyor, karısına o yaştan sonra pek çok kıskanmaya başlamış, komşuya bile salmıyor idi. Bu yaşlının canını aldığında evde bir feryat figan olmuş, kadın kocacığım, benim sevgili kocacığım diye bağırmış, çocuklar babacığım diye yaşlar dökmüşlerdi ama Azrail çok iyi biliyordu ki ardından kendine dua etmişlerdi. Aman, oh, öldü de kurtulduk demişler idi. Yaşı çenesi düşük koca karı, onca malın mülkün üzerine oturmuş, kimseye zırnık koklatmıyordu. Eh, bu kadının böbreğinin çalışmaması, üresinin yükselmesi gerekliydi. Üre yükseldikten sonra Azrail görevini bilir idi. Şu morağa enfarktüs uygun idi. Bunun kanseri ise, eh, yeter artık, 5 yıl izin verdik. Tamam, bunun da yüreğinin durması gerekliydi. Ama şu gençlerin canını almak yok mu? Azrail'i çok üzüyor idi. Ama Azrail'in katısı olması gerek değil miydi? Öyleydi. Azrail bir ara böyle düşünüyor, o günü tırpanını savuruyor, önüne ne geldiyse yanardağı püskürtüyor, zelzeleler oluyor, uçaklar bombalar atıyor, yığınla insanın canını alıyor idi. Ama yumuşamaya başlayınca tırpanını çalıştırmak istemiyor idi. Doğrusu Azrail bu işten bıkmış idi. Belki de o günkü karşılaştığı kişi olmasa idi. Bir konağa gitmiş idi can almaya. İşte ne olmuş ise o konakta o adamla kendi arasında olmuş idi. Zaman ilerlemiş, fen gelişmiş idi. Canını alacağı adam grip olmuş ama Azrail konağa can almaya gelmiş gidi. Velakin Azrail'in konağa girdiğinden elektronik beyinler haberdar olmuş idi. Evde bir düdüktür, bir sinyaldir ötmüş idi. Breh Azrail, fenin çok ilerlediğini biliyor ama izinin saptanabileceğini hiç usuna getirmiyor idi. Bir takım görevli adamlar birbirlerine bağırıyorlar, "Konağa Azrail girdi, konağa Azrail girdi," diyorlardı. Ellerinde bir takım telsizler, üzerinde antenlerin döndüğü makinalarla konağın dahi avlusunda ve dahi koridorlarında oraya buraya koşuyorlar idi. "Dikkat, dikkat, 7 numaralı kapı, sinyal, sizin oradan alınmaktadır. Belayı çalıştırın. Kızılötesi ışınları devreye sokun. Kırmızı alarmı verin," diyerekten ellerindeki makinalara bağırıyorlar idi. Ortada gezen birisi elindeki yuvarlak makinayı "Alo merkez, alo merkez, sıkıştırma operasyonuna hazırlan, sıkıştırma operasyonuna hazırlan," diye sesleniyor idi. Başka birisi elindeki makinayla döne döne geliyor, "Şimdi beyefendinin kapısında, 9 numaralı kapı, 9 numaralı kapı," diyor idi. Ve dahi Azrail baktığında gerçekten 9 numaralı kapının önünde olduğunu görmüş idi. Azrail yürüdükte ardından önünden birileri geliyor, makinaları boyuna işletiyor, "Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz," diye konuşuyorlar idi. Azrail sonunda canını alacağı konağın beyefendisinin kapısına gelmiş idi. İşte tam bu sırada birisi "Kızıl ötesi, beta, gama," diye bağırıyor idi. Ve Azrail bir cisim gibi ortaya çıkmış idi. Beyefendinin sekreteri elini Azrail'e uzatıyor. "Hoş geldiniz. Buyurun. Yalnız beyefendi biraz rahatsızlar. Sanıyorum randevusuz geldiğiniz, adınızı, adresinizi defterde göremedim," diyor idi. Azrail bu kızın konuştuklarından hiçbir şey anlamamış idi. Boyuna "randevusuz giremezsiniz," diye bağırıyor idi. Oysa ki sekreter hanım her şeyden habersiz idi. Merkez gelenin Azrail olduğun çoktan anlamış, beyefendiye telefonla "siz Azrail'i oyalıya durun. Pazarlık müdürümüz yola çıktı beyefendi," diye söylemiş idi. Ama beyefendi gripli yatağında korkudan sapsarı olmuş idi. Azrail'e korktuğunu hiç belli etmemesi gerekli idi. ne zamanın iş adamı olduğundan bu konuları çok iyi biliyor idi. Canını Azrail iflas masasına oturtmuş, bu iflastan mutlaka kurtulmak gerekli idi ve onun için önce cesaret gerekli idi. Azrail kapıdan girerken beyefendinin telefonu çalıyor, heyecanlı bir ses, pazarlık müdürüyle birlikte rüşvet müdürümüz ve inandırma müdürümüz de yola çıktılar beyefendi. Siz 5 dakika zaman kazanabilirsiniz. Ama soğukkanlı olun beyefendi, çok doğal karşılayın demiş idi. Azrail içeriye girdiğinde beyefendi ayağa kalkmış, buyurun efendim ben de sizi bekliyorum demiş idi. Azrail böylelerini çok iyi bilir idi. Bunlar hazır idi. Bir neden gerekliydi. Güçlü bir öksürük, güçlü bir tıksırık. İşte o anda Azrail canını alır giderdi. Azrail acaba öksürükle mi yoksa tıksırıkla mı bunun canını alsam diye düşünüyor idi. Ki birden beyefendinin boynuna sarılmış, kendisini şapur şupur öpüyor görmüş idi. Ne oluyor idi? Beyefendi bağırıyor, biz sizin hayranınızız, iş alemi size hayrandır, yo olmaz buraya oturun, yo orası olmaz şuraya buyurun diyor idi. Bu ne idi? Azrail hiç böyle karşılanmaya alışık değil idi. Hele şu adamların aygıtlarıyla ayan beyan görünmek Azrail'in hiç hoşuna gitmiyor idi. Şimdi göz göre göre bu adamın boğazına el atıp onun canını almak nasıl olacak idi? Adam sarılmış, kendisini öpüyor, kucaklıyor, durmadan biz size hayranız, iş alemi size hayran diyor idi. Duygusallığın yeri yok, adam sarılsın, seni öpsün, senin görevin onun canını almaktır. Azrail kendi kendine böyle diyor idi. Öyle ki beyefendi Azrail'in boynuna doladığı kollarını hiç çözmüyor, Azrail'in kollarının açılmasına böylece izin vermemiş oluyor idi. Ama bir yandan Azrail'in boğazı iyice sıkılıyor idi ve Azrail, bre yoksa beyefendi bizim defterimiz mi dürmeye çalışıyor ama boşuna çalışır diyor idi. Beyefendi Azrail'in boynundan pazarlık müdürü, rüşvet müdürü, inandırma müdürü gelinceye dek kollarını hiç çözmemiş idi. Öpmüş durmuş ve dahi biz sizin hayranınızız, iş alemi size hayrandır demiş idi. Ve dahi adamlarını kapıda gördükte içinden derin bir oh çekmiş, Azrail'in boğazını bırakmış idi. Gözleri adamlarına sert sert bakıyor, sanki nerede kaldınız diyor, ayrıca bakışlarından şimşekler çıkararak, haydi bakalım, ben sizleri böyle ölüm kalım günleri için besliyorum, gösterin hünerinizi diyor idi. İnandırma müdürü işe otelden başlamış idi. Azrail'in kalacağı otelin 5 yıldızlı olduğunu anlatıyor, her türlü eğlencenin isterse odasına bile getirilebileceğini söylüyor idi. Rüşvet müdürü ödemenin burada mı yoksa otelde mi yapılacağını Azrail'e soruyor idi. Pazarlık müdürü Azrail'e elini uzatıyor, pazarlığa hazır olduklarını beyefendinin canına karşılık istenen fidyenin paranın ne denli olduğunu bir an önce öğrenmek istediklerini söylüyor idi. İnandırma müdürü sözü alıyor, ülkede 6 yıldızlı otelin olmadığını ama isterlerse bir deniz kıyısında en iyi tatil kasabalarının birinde diyor idi. Rüşvet müdürü ödemenin sahil kasabalarından birinde de yapılabileceğini, bunun kendileri için hiç önemli olmadığını söylüyor idi. Pazarlık müdürü duruyor, rakamlar söylüyor, Azrail'in ağzının açılmasını bekliyor idi. Beyefendinin canına karşılık milyarlar ve milyarlar ve milyarlar diyor idi. İnandırma müdürü milyarlar, milyarlar, milyarlar diyor, ekliyor idi. Elinizde tırpanınızdan başka neyiniz var? Ama düşünün, bankada milyarlarınız olacak. En iyi otellerde, en büyük villalarda, konaklarda, yanınızda, yörenizde size hizmet etmek için çırpınan binlerce insan. Rüşvet müdürü, isterseniz nakit olarak tıkır tıkır öderiz, isterseniz kara paraya çevirir, hesabı öyle açarız, isterseniz döviz hesabı, isterseniz altın olarak öderiz. İstenirse adınıza banka açarız, banka kurarız, siz yeter ki beyefendinin canını diyor idi. Sözü pazarlık müdürü alıyor idi. Milyarlar yetmedi mi? Size beyefendinin oradaki fabrikasını veririz, bakın bir fabrika daha veririz. İnandırma müdürü, fabrikalarınız diyor idi. Sanki fabrikalar kendisinin olmuş gibi çok sevinçli, çok heyecanlı.
İnsanın iki fabrikası olduktan sonra sırtı hiçbir zaman yere gelmez. Çünkü sırtınızda devlet olacaktır. Sırtında devlet olan batmaz. Bir yanda bankanız olacak, bir yanda fabrikalarınız. Azrail Bey, daha ne duruyorsunuz? Verin elinizi. Hadi, hadi diyor. Azrail'in elini tutmuş da ha babam sallıyor idi. Rüşvet müdürü söz almış, beyefendinin fabrikalardaki hisseleri %92'dir. 92 üzerinden fabrikaların kaydını üzerinize geçiririz. İsterseniz siz milyarlarınızla %8'lik bölümü de alabilirsiniz. Fabrikaların mülkiyeti sizin olunca kurulduğu saha da sizin olacaktır, diyor idi. Pazarlık müdürü bir yalı, iki yalı, bir apartman, iki apartman, bir iş hanı, iki iş hanı, diyor idi. İnandırma müdürü, Allah mala bak mala, 100 artık, paranın içinde 100, diyor idi. Rüşvet müdürü, bizim muhasebeci anasının gözüdür, devir teslim işlerinde bir kuruş vergi yedirtmez size, diyor idi. Üç el birden Azrail'e uzanmış idi. Üçü birden hı hı diye bağırıyorlar idi. Azrail, iyi ama iş adamı olursam benim adımı sevmezler diye konuşmuş idi. Ötekiler, amanın demişler idi, bundan kolay ne var? Adınızı Erzail Bey yaparız. Azrail tekrar konuşmuş idi. İyi ama ben can almadan duramam ki, alışmışım bir kez. Ve dahi buna pazarlık müdürü ve dahi inandırma müdürü ve dahi rüşvet müdürü kahkahalarla gülmüşler. Bundan sonra ne vardır Erzail beyefendi? Fabrikalarınızda grev yaptırmazsınız, toplu sözleşme yaptırmazsınız, ücret arttırmazsınız, olur biter demişler idi. Pipo sever dostumuz. Birden ayırdına vardım. Sol yanımda yürüyor, adımımla adımları, kol sallayışım aynı. Böyle yürürken sanki atağa kalkacakmış gibi sol bacağını birden öne doğru atması da aynı. Aynı, aynı, aynı. Ben gözden yitirmemek için benimle aynı yürümesi gerekli, benden geri kalırsa izleyemez beni. Ama ben şöyle bir atak, biraz daha adımlarımı sıklaştırırsam, olmadı. O da adımlarını açtı yanımda. Yan yanayız. Benim bacaklarımın ucu sanki onunkine bitişik. Birlikte yürüyoruz. Ama neyi bekliyor ki? Niçin koluma girmiyor ki? Birden sol koluma girip sıkıca yakaladıktan sonra yürü haydi bakalım demiyor ki. Duracağım, inadına duracağım. Bakalım o da duracak mı? Zınk diye durdum. Zınk diye durdu. Aa, oyun gibi. Bir adım attım, o da attı. İki adım attım, o da attı. Durdum, o da durdu. Şöyle bir üzerine yürüsem, yürümesem, atılsam, atılıp yakasından yapışsam, benden ne istiyorsun, niçin beni izliyorsun desem, hatta bağırsam, evden beri beni izliyorsun, evet evet, kapıdan çıktığımdan beri beni izliyorsun, beni nerede bekledin, köşe başında mı, yoksa bakkalın orada mı, nerede beklersen bekle, kimi beklersen bekle, kimi izlersen izle, ama beni niçin izliyorsun, benim izlenecek bir şeyim mi var, var mı? O günü çok mu hızlı gittim, içki evinde anımsamıyorum. 4 kişiydik, birbirimizi bildik. Yo, yanılıyorsun, 5 kişiydiniz. 5. sonradan geldi. 4 kişi birbirinizi bildik ama 5.'si bildik değil. Tam senin karşındakinin yanına oturuverdi. Onlar tanışıyorlar ama o da soğuk davrandı ona. O 5. kişiye. Ama 5. kişi yüzsüz mü yüzsüz oturuverdi oraya. Serviste kaldı, başladı o da sizinle içmeye. Karşısındakinin çocukluk arkadaşıymış. Hiç konuşmadı, hiç söze karışmadı, boyuna dinledi. Ama canım, siz o gece bir şey konuşmadınız ki, estetizm konuştunuz. Biraz da hukuk. Kadın, kadın haklarından. Sen ne konuştun? Elbette anımsayamazsın. 3 dubleden sonra konuşmaman gerektiğini, kendine kaç kez aynanın önünde söz verdin ve ne dedin? Bir daha 3 dubleden sonra içki evinde konuşursam bu yüzüm senin önünde kızarsın dedin. Ama konuştun. Kadın hakları üzerine mi konuştun yoksa estetizm üzerine mi? Ya hukuk? Hukuk konusu açılınca bülbül kesilirsin. Kesil bakalım işte bülbül. Şimdi böyle yanın sıra, sen gider o gider. O beşinci kişi mutlaka poliste. Karşısındakinin çocukluk arkadaşı olabilir ama polis olmaması için hiçbir neden yok ki. Sen hukuk konusu açılınca konuşmuşsundur mutlaka. Evet evet. Çünkü sen o gece 4 duble içtin. Çok iyi biliyorsun 4 duble içtiğini. Çünkü eve gelip karınla tartıştığında sana yine dut olmuşsun dedi. Belki 5 duble içmişsindir. Balık güzeldi, piyaz güzeldi, peynir nefis, midyen enfesti. İyi de o 5. adam kimdi? Ne kavgaydı karınla o geceki kavga? Yo, öyle fazla bağırıp çağırmadınız canım. 5 dakika ya sürmüştür ya sürmemiştir. Apartman hop kim deyinceye dek sizin kavga bitti. Telefon etsem şuracıkta, evet şu kulübeden, yanında oturana bir ara benim polis sandığım kişiyle konuştu. Yanımda jeton var. Girdim kulübeye, jetonu attım, arkadaşımın ilk numarasını çevirdim, şöyle bir yanıma yöreme baktım. Yok, gitmiş beni izleyen. Kurtuldum mu? Şimdi ne soracağım arkadaşıma? Bir, o gece yanımıza oturan 5. adam kimdi? 2, o gece ben hangi konuda konuştum? Kadın hakları mı? Yoksa egosantrizm mi? Kaç duble içtim? Sonra o gece dağılırken o adam hangimizle birlikte gitti veya nasıl ayrıldı bizim yanımızdan? Son numarayı çevirdim. Arkadaşımın zili çalıyor. Tık diye kapattım telefonu. Jetonum düştü. Hem de ikisi birden. Hem telefon jetonum hem kafa jetonum. Ah ben ne aptalım, ne ahmağım. Sen sanıyorsun yalnız seni izliyorlar ha?